Kitabın adı Kocan Kadar Konuş. Yazarı Şebnem Burcuoğlu. 5. Ayrım. En son ne zaman manikür yaptırdınız?
Hiç yaptırmadım.
Etlerinizi dibe mi ittiriyorsunuz?
Bir şey ittirmiyorum ben.
Tırnak etlerinizi yiyor musunuz?
Hayır.
Peki koparıyor musunuz?
Bilmem, belki bazen.
Küt mü oval mi kullanıyorsunuz?
Öf, pardon.
Hangisi daha iyi durursa onu yapın diyorum. French mi böyle cıvıl cıvıl bir bahar rengi mi istersiniz?
Yüreğinizin götürdüğü renge gidin.
Kaşınızı kırdıracak mısınız?
Aa, başlayacağım böyle kökten değişim sürecine.
Manikürcü kız resmen narkoz için uygun muyum onu kontrol ediyor. Böbrek mafyası mı bunlar? Beni bayıltıp buzlu küvete yatırıp böbreğimi alıp üzerime de uyandığında hemen hastaneye git diye not mu yazacaklar? Zaten içeride bangır bangır bir müzik çalıyor. Kızın ne dediğini tam anlayamıyorum. Bir de üzerine bu ahiret soruları. Disko mu, kuaför mü belli değil. Bizim sokakta 6 tane kuaför varken, Altrek and Friends isimli bir kuaföre neden geldik, onu hiç bilmiyorum. Kuaförün isim babası olan Altrek'le göz göze geliyoruz. Altrek'in kaşlar yay gibi alınmış. Alnına düşen bir tutam saçı sapsarı boyamış. Uzun ve ince bacaklarına daptaracık kırmızı bir kot geçirmiş. Kotunun arka cebine iki tarak bir de fırça sıkıştırmış. Vücuduna yapışan tişörtünün üzerinde siyah bir yelek var. Bayık bakan gözlerini benimkilerden kaçırıp Ceren'le konuşmaya başlıyor. Kesin benim hakkımda fısıldaşıyorlar.
Bu çocuk neden okumayı hala sökemedi Altrek hocam?
Vallahi çok ihtimam gösteriyorum ama hem okuyamıyor hem de abaküsle bile sayamıyor Ceren Hanım.
Acaba evde bir sorun mu var?
Hocam, babası bazen dövüyor.
Acaba o yüzden mi böyle bu kız?
Böyle derken, geri zekalı yani.
Olabilir, acaba daha özel bir kurumda mı eğitim aldırsanız?
Düşünce bulutları, çıkın kafamın içinden. Alt tarafı saçım başım yapılacak. Dünyanın sonu değil ya.
Çırak gelip beni saç yıkama bölümüne doğru götürüyor. Saçımı yıkarken o su bir türlü ılık olamıyor.
Bir buz gibi bir kaynar. Yerimde kıpırdanıp duruyorum. Saçımı yıkayan çocuk bakıyor ki ben rahat durmuyorum. Şampuanı tam durulamadan kafama havluyu çabucak sarıverip beni kuaför koltuğuna oturtuyor. İki kişi, iki fön makinesiyle saçlarımı kurutmaya başlıyorlar. Başımda vızıldayan bu gürültü arasında bu sefer Altrek soru sormaya başlıyor.
Saçını en son ne zaman kestirdin güzellik?
Hemen senli benli olduk.
Bilmem, herhalde bir yıl olmuştur.
Kim kesti?
Bu sokakta bir kuaför.
Hangisi Hakkı mı?
Hakkıdır, Hakk'a tapan.
Pardon? Yok, o kesmedi.
Kim kestiyse katlarını tam verememiş.
Şeytan diyor, sen kesmiştin de. Zaten bir kuaför diğerine laf sokmazsa olmaz.
Şampuanın ne?
Tuğçe ve Ceren ne alırsa onu kullanıyorum. Hatırlayamadım adını.
Bu senin doğal rengin mi?
Evet.
Sanki biraz balyaja ihtiyacı var saçın. Seni daha sıcak gösterir.
Balyaj yaptırdın mı daha önce?
Hayır, ama beni daha sempatik gösterecekse yaptırabilirim.
Yetti be.
Gözümde çapaklarımla geldim buraya.
Kuaför değil, sırat köprüsü.
Bu sorulara vermem gereken evrensel olarak doğru yanıtlar var mı acaba?
Altrek ya saçımın kesimini, ya rengini ya da beni beğenmedi.
Altrek'in yanında fön tutan çocuk da hakaret manyağı olmuş, yazık.
Altrek bunu devamlı azarlıyor.
Alttan tut fönü. Pens nerede?
Oğlum, büyük fırçayı versene.
Fırçanın büyüğünü zaten sen veriyorsun çocuğa.
Boşuna dememişler. İnsanlara yönetebileceği küçücük bir alan ver. Bir adım geriye çekil, sonra da esas yüzlerini gör diye.
Hazır manikürcü kız ortadan kaybolmuşken, hemen en yakınımda okuyacak bir şeyler bulmaya çalışıyorum.
Altrek kendisini benimle konuşmak zorunda hissediyor ama ben onunla konuşmak istemiyorum.
Manikürcü kız tekrar yanıma geliyor. İsmini söylüyor, Seval'miş.
Elinizi serbest bırakın lütfen.
Gerginim Seval. Şu anda ense köküme kadar üzerimdesiniz.
İki adam fönle kafa derimi yakıyor. Ellerimi sen hapsettin.
Az sonra müzik yüzünden sağır olacağım.
Neremi nasıl serbest bırakayım?
Bir kızcağız daha geliyor. Ayaklarımı suya sokacakmış.
Başka bir kız daha. O da ayağımı törpüleyecek.
Şu anda tüm vücudum Altrek'in arkadaşları tarafından ele geçirilmiş durumda. Seval sağımda oturuyor. Sol elimin manikürünü yapmak için sola geçeceğine üstten elimi istiyor. Diğer kızlardan biri, ayağınızı suya sokun. Diğeri, ayağınızı sudan çıkarın diyor. Kafama da bir zeytinyağı tenekesi geçirip üzerine şıp şıp su damlatın da işkencede bütünlük sağlansın. Seval susmuyor. Ruhumu teslim etmek üzereyim. Belki içinde, derinlerde bir yerlerde susmak istiyor ama susamıyor. Benden yüz bulamayınca Ceren'le konuşmaya başlıyor. Nasıl bir bilgi dağarcığı, sosyete dedikodularına nasıl bir hakimiyeti var anlatamam. Bu arada kuaförün içinde koltuğumun arkasından geçen her çalışan saçımı bir kere elliyor. Niçin acaba? Eller, ayaklar, saçlar bitiyor. Seval eline bir ip alıp beni hapşırtarak kaşlarımı alıyor. 2 saat sonunda nihayet kuaförden çıkmaya hazır hale geliyoruz. Bu ojeler ne ya? Simsiyah. Çoğu erkek siyah ojeyi seksi bulurmuş. Bulmayana denk gelirsem ne olacak? Konuşurken ellerimi saklarım. Bundan sonra ben değilim zaten. Adımı da mı değiştirsem? Ceren yanıma yaklaşıp artık taşmak üzere olan sabır tenceremin içine son bir damla suyu koyuyor. Alt direkle Seval'e bahşiş ver Efsun. Mümkün değil. Şimdi ben o parayı alt direğin daptaracık pantolonunun ön cebine mi, arka cebine mi sıkıştıracağım? Ceren sen versen ne olur, ben utanırım. Ay ne asosyal şeysin. Alt direğe cinsel bir temasta bulunmak istemememin nesi asosyal? Adama dokunmak istemiyorum. En sonunda bahşişi Ceren veriyor. Kuaförden çıkarken alt direğe soruyorum. Bu müziğin sesi neden bu kadar yüksek? Alt direk o şekilsiz kafasını sağa yatırarak yalandan bir gülüşle cevap veriyor. Konsept. Alt direğin bile bir konsepti var. Beğen beğenme. Şükürler olsun ki kuaför işkencesi bitiyor. Merve de geliyor yanımıza. Üçümüz ana caddeye doğru yürüyoruz. Az sonra yeni albüm lansmanım için kıyafet seçmek üzere yola çıkacağız. Hakikaten nereye gidecektik biz alışveriş için? Ceren, nereye gidiyoruz? Cevahir'e. Yürüyen merdivenlerden çıkışta, inişte, girdiğimiz her mağazada uzun entareli ve kafası bandajlı Araplar var. Şu saç ekimi işi gerçekten ciddi boyutlara ulaştı demek ki. Adamlar akın akın İstanbul'a geliyor. Efsun, Arap erkeklerinin neredeyse hepsinin kafası bandajlı. Bunlar bir tarikatın üyesi mi? Ceren'den günün sorusu. İstanbul'da saç ektirmeye gelen Arapların kafasındaki bandajları bir tarikat simgesi olarak algılayan insan yavrusu. Koca bulabilmek için tam olarak bu ruhu yakalamak istiyorum. Ceren, onlar saç ektirdikleri için kafaları bandajlı. Ay senin de ne hayal gücün var Efsun. Cevahir'de dolaşmaya başlıyoruz. Her nabza göre mağaza var. Sırayla girmeye başlıyoruz her birine. Merve, Ceren ve tezgahtarlar arasında şu tarz diyaloglar geçiyor. Pardon, bu eteğin beyazı var mı? Var efendim. Peki, ekrusu? O da var. Bikini üstlerini ayrı alabiliyor muyuz? Evet. O zaman biz biraz dolanalım, geri geliriz. Biz beyaz mı, ekru mu istiyoruz? Etek mi, bikini üstü mü arıyoruz? Hiçbir şey belli değil. Denetçi gibi kapı kapı dolaşıyoruz sadece. Alışveriş merkezinin ortasına geldiğimizde kafamı kaldırıp tavana bakıyorum. Devasa bir saat. Bizim saatimiz öğleden sonra 2. Bu 8.40'ı gösteriyor. Kafamızı tavana çevirdiğimizde bu dev saati görmemizi isteyenler neden saati kurmamışlar acaba? Ziyaret ettiğimiz ilk dükkanda Tuğçe ile Ceren kendini kaybederken içeri girdiğimden beri nefesini tutup mağazanın içinde sapık gibi beni takip eden tezgahtara bu dev saati soruyorum. Nasıl olsa o beni böyle dedektif gibi takip ettikçe huzur içinde bir şey seçebilmem imkansız. Bu saatin özelliği nedir? Hangi saatten? AVM'nin tepesinde kocaman bir saat var ya. Ay hiç fark etmedim. Kız nerede çalıştığının ve dudağına sürdüğü kırmızı rujun ön iki dişine komple bulaştığının farkında mı acaba? Diğer tezgahtar atılıyor lafa. Avrupa'nın en büyük saatiymiş bu. Niye çalışmıyor? Bilmem, taktıklarından beri çalışmıyor. Niye takmışlar o zaman? Biri sorarsa, Avrupa'nın en büyük saati bizde demek için mi? Mağazadan çıkıyoruz. AVM'nin dip tarafına doğru ilerledikçe, kulağa tırmalayan çocuk çığlıkları gelmeye başlıyor.
irkiliyorum. Sanırsınız içeride çocukları kesiyorlar. Meğerse bir oyun alanı varmış. O anda 5 çocuklu bir aile yanımızdan geçip oyun alanına doğru ilerliyor. Çocuklar kuduz olmuş gibi. Zor zapt ediyor anneyle baba.
Niye bizim çocuklarımız bu kadar şımarık? Niye yabancıların çocukları çıtını çıkarmadan, sofrada kuru ekmeğini kemirirken, bizimkiler masada 3 dakika oturamıyor?
Niye tuzu ve karabiberi illa da masanın üzerine boşaltıyorlar ve peçeteleri pırtık pırtık yapıyorlar?
Bu çocuklar benim olsa, Allah verdi demeden evire çevire döverim. Döverken de klasik müzik dinlerim. Anneleri sanki sinirleri alınmış gibi çocuklara, aşkım yapma, sakin ol bebeğim diyor.
Televizyonda bu kadar dizi olursa, diyaloglarımız da buna döner işte. Bizimkiler bakıyor ki ben yine bir çevremizi tanıyalım olayına meyil ediyorum, hemen başka bir mağazaya sokuyorlar beni. Neyse ki 3 saatin sonunda bir şeyler alıyoruz. Bu aldıklarını babana gösterirken ne demeyi planlıyorsun Efsun diye soracak olursanız, hatırladığım kısa konuşmayı sizlerle paylaşmak isterim.
Babacığım, malum hayat pahalı. Kitap yayıncılığı işinde de para yok. Meslek değiştirip direkt dansına yönelmeye karar verdim. Aksaray'da Bacardi diye bir pavyon varmış. Baktım Bacardi özgeçmişimi uygun bulmadı. Seçmelerde elendim. Başka bir planım daha var. Bandırma'daki sinek pavyona başvurabilirim. İstanbul'a feribotla gidip gelirim. Bu mini eteği giyeceğim. Altına bu topuklular. Üzerime de bu el bezi. Senden istediğim tek şey ağzımın ortasına bir tane koyman. Belki kendime gelirim.
Tam bu kıyafetleri giyersem koca bulma ihtimalim düşer ama otoyolda araç bulma şansım yükselir diye düşünürken Ceren bunların çoğunu hareket olsun diye aldığımızı söylüyor. İçime su serpildi. Değişeceğiz dedik ama o kadar da değil. Yorgunum dostlarım. Yorgunum, yorgun.
Alışverişimizi sonlandırıp Karabasan Sokak, Fırtına Apartmanı, No 13'ün yolunu tutuyoruz. Sakin giden hayatım, sokağımız, apartmanımız ve kapı numaramızla paralel bir şekilde dalgalanmaya başlıyor. Eve girer girmez usulca odama süzülüyorum. Odam her köşesiyle halen ben, kitaplarıma dokunuyorum. Sanki bir daha onlarla bir araya gelemeyecekmişim gibi hissediyorum. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sını alıyorum raftan. Rastgele bir sayfa açıyorum. Her yerde Kürk Mantolu Madonna'yı arıyordum. Bulamayacağımdan emin olsam da onu aramam gerekti.
Efsun kuzum, Sabahattin Ali, halim perişan.
İzliyorum sizi kaç gündür. Bir değişim içindesiniz sanırım.
Evet, koca aramaya karar verdim.
Karar verince oluyor mu bu işler?
Olan örnekleri çok. Bir de bu yolu deneyeceğim.
Efsun, evlilik ciddi bir karardır. Kendiliğinden oluverir. Sizi evliliğe karşınıza çıkan doğru insan inandırabilir ancak.
Bitti. Eski Efsun öldü artık. Bu kararımdan ne olursa olsun dönmeyeceğim.
Cevap bile vermeden kayboluyor Sabahattin Ali. Koskoca yazara koca arıyorum dedim. Allah benim cezamı versin.
Kitabı hemen kapıyorum.
Aynı zamanda hayatımda benim için değerli olan şeyleri de bu kapadığım sayfanın arasına sıkıştırıyorum. Cuma akşamı bizim kızı istemeye gelecekler. Cumartesi de İstanbul'un en piyasa mekanına gidecekmişiz.
Reyna'ya.
5. Reyna, kanatlarımın altında.
Ne o, çapkınlıktan mı geliyorsun?
Kafamda düşünce bulutlarıyla geçirdiğim bu hafta nihayet bitti ve kutlu mutlu cumartesi geldi çattı. Kız isteme faslını merak edenler için özet geçiyorum. Cuma günü işten izin aldım. Bu hafta iyice koyverdim işi zaten. Sabahın köründe 7 şans fili gibi peş peşe dizilip alt direğin dükkana doluştuk. Niye hepimiz aynı anda aynı kuaföre gidip birbirimizi saatlerce bekledik? Hiçbir fikrim yok. Kuaförde hazırlık fotoğraflarımız çekildi ve kızlar Facebook'larına yükledi. Kuaförden çıkınca yine tek vücut halinde bize geldik. Bizim salon Nur teyzeminkinden daha büyük olduğu için kız isteme seremonisi bizde yapıldı. Merve'nin babasının nerede olduğuyla ilgili kimsenin bir fikri olmadığı için Merve'yi babamdan istediler. Kız isteme öncesinde annem, babama,
şöyle diyeceksin, böyle yapacaksın, yelkenleri hemen suya indirmeyeceksin diye akıl verdi. Saatler öğleden sonra üçü gösterdiğinde erkek tarafı kapıyı çaldı. Elinde hayvan gibi gümüş bir çikolata tepsisiyle müstakbel damadımız, 5 yıldızlı otel havuzu yeşili gözleriyle Murat, onun sağında kafasına ekstra bir kafa büyüklüğünde topuz yaptırmış kaynana, solunda da kayınpeder içeri girdi. Misafirlerimizi buyur ettik. Kahveler elektrikli Türk kahvesi makinesinde yapıldı. Merve, müstakbel damadımız Murat'ın kahvesinin içine kırmızı biber koydu. Meğer çocuğun kırmızı biber alerjisi varmış. Bu kadar kısa zamanda insan birbirini tanıyabilir mi? Dua etsin de çocuğun 6 tane ayak parmağı olmasın. Murat'ın yüzünde kırmızı kırmızı lekeler belirdi ama sesini çıkarmadan oturdu. Laf döndü dolaştı, kızı isteme faslına geldi. Murat'ın babası konuya girdi. Efendim, gençler tanışmış, birbirini beğenmiş. Biz de Merve kızımızı Allah'ın emri, peygamberin kabriyle istiyoruz. Kabir dedi. Biz farkına vardık ama kendisi varmadı. Ne dediyse dedi. Sonuç olarak kızı verdik gitti. Nişan yüzükleri takıldı, kurdele kesildi. Kaynana, Merve'ye, akarsu mu dere mi sıra sıra pırlantadan bir bilezik taktı. Tam o sırada kapı çalındı. Annemin kapıyı açmaya gitmesiyle yanımıza dönmesi bir oldu. Annem babamı çağırdı. Bu sefer beraber gittiler içeriye. Kaçak ressam gelmiş, Merve'nin babası. Öldü sanıyorduk, ölmemiş. Maşallah domuz gibiydi. Babam da adamı gönderene kadar akla karayı seçti çünkü adamı ateşle yaklaşsan infilak edecek durumdaymış. Bu badireyi de atlattıktan sonra nişan pastası geldi. Üzerinde Fırat'la Melis'e bir ömür boyu mutluluklar yazıyordu. Zaten pastaneler şu isimleri doğru yazabilse, dişimi kıracağım. Cuma böyle geçti. Bugün de güneşli bir cumartesiye uyandım. Yok, çok mutlu kalktığımdan değil, o illet güneş perdenin arasından inatla gözümün içine girdiği için. Annemle anneannemin bitmek tükenmek bilmeyen öğütleri, Ceren'le Tuğçe'nin beni giydirip bir insana benzetme çabaları, sonunda saatler 22.30'u gösterdi. Kapının hemen yanındaki ahşap çerçeveli aynanın önündeyim. Gözlerim daha büyük, dudaklarım daha kırmızı, yanaklarım daha pembe ve boyum daha uzun. Bambaşka bir benle tanışıyorum. Tuğçe'nin kafaya aldığı çok zengin bir arkadaşı varmış. Bu gece onun misafiri olacakmışız. Çocuk bizi apartmanın önünde bekliyormuş. Haydiymiş, inmemiz gerekiyormuş. Aynadaki yeni Efsun'a dalgın dalgın bakarken, arkamda Tuğçe'nin gül yabani gibi yatsımasını görüp irkiliyorum. Topuklularla dev gibi olmuş. Ne var be, öcü gibi arkamdasın. Lenslerini taktın mı? Lens aldık o kadar, tak da insanları gör diye. Kör gibi dolanıyorsun. Ay, unuttum. Hem orada tanıdık yoktur ki. Rimeli makar takarsam. Abla, sen olayı anlayamadın hala. Tanıdıklarını değil, tanımadıklarını görmen lazım. Radarlarını açacaksın. Tamam be, takıyorum şimdi. Lenslerle 10 dakika kadar cebelleştikten sonra tamamen hazır duruma geliyorum. Tuğçe ve Ceren kapının dibinde beni bekliyor. Çıkarken annemin bir tek su dökmediği kalıyor arkamızdan. Çok stres altındayım. Keşke serumların çanta boyunu çıkarsalar. Aşağı iniyoruz. Dev bir cip. İyi de ben bu etek ve ayakkabılarla nasıl bineceğim buna? Cibin arka kapısını açıyorum. Çivileme dalış pozisyonuna geçip ani bir hareketle yaylanıp kendimi sardalya gibi bırakıveriyorum arka koltuğa. Direksiyonda genç irisi bir çocuk var. Yan koltukta da bir arkadaşı oturuyor. Arkada biz 3 Dudu. Arabanın içinde çalan Demet Akalın tüm sokağı uyandırmış olabilir. Hangi şarkısı diye sormayın, gözünüzü seveyim. Çünkü şu anda evlat acısıyla eşdeğer duygular hissediyorum. Genç irisinin adı Hayrıcan'mış. Hayrıcan'ın isminin kesin bir hikayesi vardır. Bunlar anne tarafından zengindir. 5 yıl önce kaybettikleri dedelerinin ismi de Hayri'dir. Aile süper burjuva olduğu için bu topaca da Hayri ismini koymuştur. Ama ismin bir parça modernleşmesi gerektiğinden sonuna canı eklemişlerdir. Böylece dedenin hem gönlü alınmış hem de miras garantilenmiştir.
Hayrican bir eli direksiyonda, diğer kolu camda, kafasını bizimle konuşmak üzere arkaya çeviriyor.
Vay, meşhur Efsun sensin demek. Bizimle hiçbir yere gelmiyorsun ya. Tuğçe ile Ceren senden bahsederken hayali bir tipsin diye düşünüyorduk.
Sensin lan hayali tip. Of, bir şey ensemi kaşındırıyor. Stresten egzama mı oldum? Bu ne ya?
Bluzun etiketini kesmemişim. Nasıl koparacağım bunu?
Ben bluzun etiketini koparmaya çalışırken Ali de kendini tanıtıyor. Diğer çocuk. Sesi Mabel Matiz'in şarkı söylemeyen hali gibi.
Deniyordum seni Ali. Sen seversin bunu yavrum.
Bunun zengin dedesi yok galiba. Adı sadece Ali.
Halbuki Alican olsa daha sevimli bir ikili olurdular. Hayrican'la Alican.
Hayrican ne kadar iri ise Ali bir o kadar minik. Malkoçoğlu ve bıyığı gibiler. İkisinin de dişler bembeyaz. Yüzler kaymak gibi. Arabadaki yoğun parfüm kokusundan her an kafayı bulabilirim.
Hayrican'la Ali hiper neşeli. Tuğçe ile Ceren de bunların neşelerine ortak olup şarkıya eşlik ediyorlar. Bağıra bağıra.
Umarım beni bu halde kimse görmez hissi. Demek ki böyle bir hismiş. Peki o zaman ben niye bu havuz gibi arabada onlarla aynı havayı soluyorum?
Şahsiyetsiz miyim?
Niye arkalarından konuşup sonra da koyun gibi takip ediyorum bunları?
Ali, aşırının aşırısı bir neşeyle bize dönüp soruyor.
Kızlar, hazır mıyız Boğaz'ın en manyak gece kulübüne gitmeye?
Çıkarabildiğim tek ses, acı bir yutkunma oluyor. 5. ayrımın sonu. Sayfa 61. Devamı 6. ayrımda.